Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 8. Ayrım. Okulda sadece hikaye ve şiir yazmıyordum. Bir gün ön sıralarda oturan 2580 numaralı tanımadığım kıza uzun bir mektup yazdım. Sınıftaki hali tavrı, davranışları, öğretmenlerle konuşurken sesindeki vurgulama çok hoşuma gitmişti. Okuldan sonra arkadaşlarıyla renkli sinemaya doğru yürürken çantasını taşıyışı, kollarını sallayışı bile değişikti. Başka türlü bir uyumu çağrıştırıyordu. Mavi okul üniformasının üstüne yakası kirlenmesin diye saydam bir naylonla kapladığı beyaz deri ceket giyiyordu. Daha sonra tanıştık. Bir albay kızıydı. İki kız kardeşi daha vardı. Adı Ülker'di. Arkadaşlık etmeye başladık. O zaman birileri söylese şaşırırdık ama ileride hayatlarımız birleşecekti. Okuldaki arkadaşlarımla ders saatlerinde bir arada oluyorduk ama okul dışı saatler ayırıyordu bizi. Onlar kahveye gidiyor, bilardo, tavla, kağıt oyunları oynuyorlardı. Futbol seviyorlardı. Benimse ilgimi müzik ve edebiyat dışında hiçbir şey çekmiyordu. Gece gündüz okuyor ve müzik çalışıyordum. Başka bir hayatım yoktu. Benim bu yalnız ve diğer gençlerden ayrılan hayat biçimim bir takım psikolojik sorunlara da neden olmuyor değildi. Babam sık sık Zülfü'nün hayalhanesi geniştir diyordu. Gerçekten de hayaller içinde yaşıyordum. Uzak diyarları, başka hayatları merak ediyordum. Kitaplarda okuduğum kahramanların ya da serüvenci yazarların hayatını yaşamak, Ankara'dan kurtulmak istiyordum. Bu küçük, karanlık, resmi binalarla dolu şehir beni boğuyordu. Daha sonra Borges'te okuyacağınız gibi yabancı yer adlarının karşılaşılmaz bir çekiciliği vardı. Bütün bunlar sonucunda evde, okulla, günlük yaşamla bağım kopuyor ve uykusuz geceler sonunda bitap düşüyor, hep yorgun oluyordum. Bu günlerimin ömrüm boyunca gözümün önünden gitmeyen ve beni hala uykularımdan zıplatan bir anısı vardır. Bunu her hatırladığımda utanç içinde kalırım. Okulumuzun tavan arası güvercinlerle doluydu. Onların uçtuğunu, bir delikten içeri girip çıktığını görür, seslerini duyardık. Bazen de uğur sayılan bir şey yapar, üzerimizi damgalarlardı. Bir gün arkadaşlarım tavan arasına çıkıp deliği kapatarak güvercinleri torbaya doldurmayı, sonra da pikniğe gidip bunları kızartarak yemeyi önerdi. Serüven gereksinimi içindeki ruhumun buna hemen evet dediğini belirtmeye bile gerek yok. Okulun boş olduğu bir pazar günü tavan arasına çıktık, ortalık güvercinden görünmüyordu. Kimi kanat çırpıyor, kimi beyaz güvercin dışkısıyla kaplı zeminde yürüyordu. Arkadaşlar çıkış deliğini kapadılar, sonra da üzerlerine atılıp güvercinleri yakalamaya çalıştılar. İşte o anda beni dehşet içinde bırakan bir şey oldu. Arkadaşlarımın güvercinleri yakaladıktan sonra çekerek başlarını kopardıklarını, boynundan kan sızan başsız güvercinleri bir torbaya doldurduklarını gördüm. Zavallı kuşların boynu akıl almaz bir biçimde uzuyor, sünüyor ve kopuyordu. Titremeye başladım ama o delikanlılık çağımda bunu arkadaşlarıma göstersem, ömür boyu sürecek alaylarla karşılaşacak bir korkak sayılacaktım. Dehşet duyduğumu belli etmemeye çalıştım ve o tarafa bakmayarak ben de güvercinlerin peşinden koşuyor gibi yaptım. Aksi gibi bir güvercin gelip kendini neredeyse ellerime teslim etmez mi? Elimde bir güvercinle kala kalmıştım. Hiçbir şey yapamıyordum. Hayta arkadaşlarım, "Ne duruyorsun, kafasını koparsana," dediler. Korkak gibi görünmeyi göze alamıyordum. Bu yüzden kuşun başını tutup çekmeye başladım. Boynu uzadıkça uzuyordu. Bunun üzerine o kuşun kanat çırpışlarını sanki yüreğimde hissettim. Kuşun çektiği acıyı çekmeye başladım ve güvercini hemen attım elimden. Kanat çırpıp uzak bir köşeye kaçtı. Çocuklar bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Daha sonra şehir dışında bir yerlere gittiğimizi hatırlıyorum. Piknik yapılacak bir hava değildi. Yağmur yağıyordu. Bir köprü altına sığındık. Islanmış dallardan güç bela bir ateş yakabildik. Arkadaşlar zavallı güvercinleri yoldular, sonra ateşte kızarttılar. Ortalığı bir is ve tüy kokusu kaplamıştı. O sıska et parçacıklarını ağzıma bile koymadığımı belirtmeye gerek yok sanırım. Kötü, ucuz dudaklarımızı boyayıp mosmor eden bir şarap vardı elimizde. Hepimiz sırayla şişeden içiyorduk. piknik hiçbir şeye benzemediği gibi o çocuklarla arkadaşlığım da süremedi. Eve geldiğimde kendime lanet ediyordum. Ne Hemingway'in Afrika'daki av serüvenlerini seviyordum ne de kanlı boğa güreşlerini. Bu işlerin bana göre olmadığını anlamıştım. Artık kahraman olmaya niyetim yoktu ama bu olaydan duyduğum suçluluk duygusunu hiçbir zaman üzerimden atamadım. Kuşların gazabı ileride evliliğimizin ilk yıllarında da izleyecekti beni. Hiç peşimi bırakmayacaktı. O dönemde alt üst olmuş psikolojik yapım beni bir takım bunalımlara sürüklüyordu. İçimdeki depremlere kuşların gazabı da eklenmişti. Bazı geceler o is ve tüy kokusunu duyarak garip bir sıkıntıyla uyanıyordum. Bütün damarlarım elektrik verilmiş gibi sarsılıyordu. Parmaklarım uyuşmuş oluyordu. Öyle anlarda kesinlikle kıpırdayamıyordum. Bu felç durumunda herhangi bir ses çıkarmam olanaksızdı. Bir hareket yapabilmek, parmağımı kımıldatmak ya da ufacık bir ses çıkarabilmek için yırtınıyordum. Ama hiçbir şey yapmam mümkün değildi. Bir taş parçası gibi yatıyordum. Bazen Ülker yanımda uyanık oluyordu. Ben bu durumda bile hiçbir işaret veremiyor, onun dikkatini çekmeyi başaramıyordum. O da farkında olmuyor, beni uyuyor zannediyordu. Bilinci yerinde olan bir ölü gibi yatıyordum ya da felçli biri gibi. Madem ki gece ve uyku konusuna geldik, ömür boyu en önemli sorunlarından biri olan gece hayatı konusuna değinmem gerekiyor. Beni tanıyanlara çok yoğun bir gece hayatım olduğunu, sabahları gün doğana kadar dolu dolu yaşadığımı, yurt içinde ve dışında birçok yere girip çıktığımı, birçok insan gördüğümü, geceler boyu eğlendiğimi, kaygılandığımı, sevindiğimi, üzüldüğümü anlatsam, söylediklerimi kuşkuyla karşılarlar. Hatta kimileri bıyık altından güler bile buna. Seni biliyoruz derler, pek öyle geceleri dışarı çıkacak göz yok sende. Uslu uslu evinde oturduğunu bilmiyor muyuz sanki? Ama bir insanın evinde oturması onun hareketli bir gece hayatı olmadığını göstermez. Bulgakov'un Margarita'sı da sözüm ona uslu uslu evinde oturuyordu ama bir gece şeytan onu kolundan tuttuğu gibi gökyüzüne götürüverdi ve büyük şehirlerin, göllerin, nehirlerin üzerinden uçurdu. Benim de gece hayatım pek hareketlidir. Margarita'nınkinden hiç aşağı kalmaz. Ben her gece en az onun kadar çok yolculuk yapar ve sabahları kat ettiğim bütün mesafeden yorgun düşmüş olurum. Çocukluğumdan beri insanların gecenin belli bir saatinde zihinlerini kilitleyip uyku durumuna geçmelerini anlayamadığımı itiraf etmeliyim. Hani yastığa 2 santim kala uyuyan kişiler vardır ya, bu iş bana küçük bir mucize gibi gelir. İnsan binbir düşünce ve hayalle yatağa girip bütün bunları nasıl bir şalterle kapatabilir? Bunu anlayamadığım için kendimi zorlayarak başımı koyduğum yastık beni zaman ve mekan içinde oradan oraya savuran bir H.G. Wells makinesi gibidir. Görüntüler, düşünceler, ezgiler, dizeler, roman planları, kişiler, geçmiş olaylar birbirini kovalar. Yastık beni kah Stockholm'e savurur, kah Atina'ya. Kimi zaman Ankara'da Yıldırım Bölge Koğuşu'ndayımdır. Kimi zaman ölmüş dostlarla bir akşam yemeğinde. İnsanlar, yaşantı kırıntıları, dostluklar, düşmanlıklar gözümün önünden geçer. Bir imgeden hikaye çıkar, bir sesten yeni bir ezgi. Başucuma koyduğum kağıtlara notlar yazarım. Aslında insana uyku geldiği gibi uykusuzluk da gelir. Çok ilginç bir durumdur bu. Çünkü güç bela kendinizi kandırıp uykuya daldığınız zaman bile gelir uykusuzluk. Sizi uyandırır. Diyelim ki gün boyunca kafeinli bir şey içmediniz. Akşam yemeğini erken ve hafif yediniz. Akşam sinir bozucu bir film izlemeden, haberlere bile bakmadan bol bol sakinleştirici bitki çayı içtiniz. Hatta varsayalım ki buna sakinleştirici bir ilaç da eklediniz ve gece yarısı olunca elinize hoş bir kitap alıp yatağa girdiniz. Bir süre sonra satırların bulanıklaşmaya başladığını, birbirine karıştığını, kitabın elinizden düşmek üzere olduğunu fark ettiniz. Ve başucunuzdaki lambayı kapatıp uyku denilen karanlık kuyunun derin sularına doğru çekildiniz. Böyle bir durumda ne beklenir? Gün boyunca gösterdiğiniz özenin ve giriştiğiniz onca çabanın ödülünü alıp 8 saatlik mükemmel bir uyku çekmek değil mi? Ama normal insanları göze görünmeyen sihirli bir kumaş gibi sarıp sarmalayan uyku beni boğmaya başlar. Bir deli gömleği giymiş gibi uykuyu üzerimden atmak için çırpınmaya başlarım. Ve uykusuzluk gelir. Mutlaka gelir. Uyku denilen Nazlı Kraliçeyi tahtından kovan, sert ve haşin bir kral gibi muhteşem bir geliştir bu. Beynimde kurduğu uykusuzluk imparatorluğunu hiç kimseyle paylaşmayacağını vurgulayan kararlı bir geliş. Mağrur kral beni tekrar ele geçirince gün doğuncaya kadar iktidarını olanca despotluğu ve acımasızlığıyla sürdürür. Yalvarıp yakarmaktan, yorgunluktan bitap düşmekten, beyninize iğneler batmasından, gözlerinizin kan çanağı gibi kızarmasından anlamaz o. Bu zalim diktatöre karşı tek direnme yolu küçük beyaz haplardır. Bu haplar uykusuzluk diktatörlüğünün üzerinize yönelttiği parlak ve göz kamaştırıcı ışıkları köreltecek kadar güçlüdür. Sizi alıp gökyüzüne götürür ve orada karanlık yağmur bulutlarıyla sarıp sarmalar. Eğer bu beşinci kol faaliyetine başvurmazsanız uyuyamazsınız. İnsanların aklına başka yöntemlerin de gelebileceğini biliyorum. Bunları sık sık dile getirirler zaten. Bir gece uyuma derler, ertesi günde uyuma, direnebildiğin kadar diren, sonunda uyku nasıl olsa gelecektir. Başlarına bu dert gelmemiş insanların öğütleri ilk bakışta çok akla yakın görünür ama gerçek hiç de öyle değildir. Bir kere uyumadığınız bir geceyi sakin bir şekilde geçiremezsiniz. Sanki kalbinizin üstünde oturuyor gibi tuhaf bir çarpıntı içindesinizdir. Yorulursunuz, umutsuzluğa kapılırsınız. Hayatınızda sizi üzen olayların boyutları daha da genişler. Hiç hak etmediğiniz halde bunca kötülük yapılmasının nedenlerini aramak gibi yararsız, hatta son derece zararlı şeyler düşünmeye koyulursunuz. Ayrıca ben bu öğütleri kulak ardı etmedim, denedim. Tatildeydim, geceleri ilaç almamaya ve uykusuzluk alışkanlığını yenmeye karar vermiştim. İlk gece hiçbir şey almadım ve sabah 8'e kadar uyumadım. Zor bir gece oldu. Televizyon seyrettim, hayatımı düşündüm, ağaran havayı, beyazlaşan denizi ve alev alev doğan güneşi izledim. 8'de uykuya daldığımda bu ancak yarım saatlik huzursuz bir uykuydu. Ertesi gece yorgun ama kararlıydım. Yine aynı şeyler geldi başıma. Bu kez sabah 9'da biraz uyuyabildim. Bir sonraki gece yorgunluktan beynime cam kırıkları batıyordu. Saçlarım bile sertleşmişti sanki. Ama yine uyuyamadım. Ve bir sabah elim kendiliğinden küçük beyaz hapları buldu. Kara kuşun kanadı. Ülker'in babası çok yakışıklı bir albaydı. Balkanlara özgü kemikli bir yüzü vardı. Savaşın en sıcak dönemlerinde Kore'de çarpışmıştı. Evleri madalya doluydu. 50 yaşında emekli olmuş, ikramiyeyle bir otomobil almıştı. Yaşamın keyfini sürmek üzere İstanbul'da uygun bir ev bakıyordu. Kardeşi de iri yarı ve kendinden daha genç bir topçu albayıydı. İşte bu amca bir gün Ülker'i aradı ve onu askeri bir uçakla acele İstanbul'a götüreceğini söyledi. Çünkü babası ağır hastaydı. Birçok ağır hasta haberinde olduğu gibi bunun bir alıştırma biçimi olduğu ortaya çıktı. Albay bir kalp krizi sonucunda ölmüştü. Ülker müthiş sarsıldı. Delicesine sevdiği sağlıklı babasının o yaşta ölümünü kabul edemiyordu. O sıralarda beni yetiştiren ve üzerimde büyük etkisi olan babaannem Emine Hanım da Manisa savcısı olan Saadettin amcamın evinde bir beyin kanaması sonucu öldü. Felaketlerin gelişinde bir düzen ve sistem olduğunu düşünüyordum. Bugün de inanıyorum buna. Felaketler bir dizi olarak gelip gidiyorlar. Annem ve babam Ülker'in babasının ölümüne çok üzülmüşlerdi. Annem içim yandı diyordu. Gencecik aslan gibi adamdı. Yaz sonuydu. Marmaris'ten tatilden dönmüşlerdi. Babam da annem de müthiş sağlıklı görünüyorlardı. Hele annem 38 yaşın terütaze görünümü içinde yanık teni ve güneşte daha sararmış saçlarıyla en güzel dönemini sürmekteydi. Bir gün Ülker'e ''Babanı rüyamda gördüm.'' dedi. ''Birlikte yemek yedik. Yalnızca ikimiz yedik. Yılda bir kez pişirip kendi başına yediği Arap aşı yapmıştı ve bu kez albayla ikisi yemişlerdi. O sıralarda Bayındırlık Bakanlığı'na girmiştim. Yapı İşleri Reisliği'nin dergisini çıkarıyordum. Günlerim Rüzgarlık Sokak'taki matbaalarda geçiyordu. Bir gün annemin hastalandığını ve yüksek ihtisas hastanesine götürüldüğünü öğrendim. Kalp atışlarında bir düzensizlik hissetmiş, korkmuş. Doktor önemli bir şey olmadığını söylemiş. Basit bir çarpıntı tanısıyla eve göndermişler. Akşama doğru yine hastaneye gitmek istemiş, kendini iyi hissetmiyormuş. Babam o gün ikinci kez yüksek ihtisas hastanesine götürmüş annemi. Orada tanıdığı profesörlerle konuşmuş. Biz de o sırada baba evine gitmiştik. Kardeşlerimle birlikte sonucu bekliyorduk. Uzun süre hiçbir haber çıkmayınca Asım'la birlikte hastaneye gittik. Girişte annemin adını söyledik, bir süre bekledik. Sonra bir doktor geldi, bizi babama götüreceğini söyledi. Yüzümüze garip garip acıyarak bakıyordu. Durmadan annemin nasıl olduğunu sordum, cevapsız bıraktı. Yine de kuşkulanmadık. Bizi üst katlardaki koridora götürdü. Bir odadan içeri soktu, kapıyı arkamızdan kapattı. Odada annem yoktu. Pencerenin önünde sırtı bize dönük duran babam camdan dışarı bakıyordu. Baba dedim. Döndü, gözleri kan çanağı gibiydi. Olmayacak şey oldu dedi ve bize sarılarak boşandı. İnanamıyorduk. 38 yaşındaki o sağlıklı, genç ve güzel kadının ölmüş olduğunu kabul etmek olanaksızdı. Hiçbir hastalığı yoktu ki. Sonradan doktorların akıl yürütmeleri bizi tatmin etmedi. Milyonda bir rastlanacak bir kalp krizi olarak açıklıyorlardı durumu. Tıp açısından ölüm sebebinin ne olduğu hala bir sır. Babam, Asım ve ben perişan durumda eve gittik. Seyhan'ın çığlıkları ve küçük Ferhat'ın yatak altlarına girip saklanışı geliyor gözümün önüne. Sonra uzun süre bu saklanma huyunu sürdürecekti. Çok az şey unutan ben o gece neler olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ne söyledik, kim ne dedi bilmiyorum. Sadece çığlıklar ve Ferhat'ın saklanması kalmış aklımda. Sonra eve gittik ve ben hemen uyudum. Ömür boyu uyuma sıkıntısı çekecek olan, hep ilaçlarla uyuyan ben, o gece yıldırım hızıyla uykuya daldım ve gece boyunca ne rüya gördüm ne kıpırdadım. İnsan psikolojisinin gariplikleri ve savunma mekanizmaları çalışmaya başlamıştı. Hepimiz büyük bir şok altındaydık. Durumu kavrayamıyorduk. Annem babasını, yani Asım dedemi çok severdi. Onun ölümü üzerine onulmaz acılara kaptırmıştı kendini ve hep babasının yanına gömülmek isterdi. Ertesi gündü galiba. Annemi hastaneden aldık, tabutu bir pikaba koyduk. Biz de başka bir arabaya bindik. Annem önde, biz arkada Ilgın'a gittik. Kardeşlerimle birlikte saatler süren yol boyunca öndeki arabaya ve annemi taşıyan tabuta baktık. Ilgın'a ayrı bir ateş düşmüştü. Anneannem bir yandan ağlıyor, bir yandan da "Kısası kıyamete kaldı kınalı kuzumun" diye ağıt söylüyordu. Aile bireyleri büyük bir suç işlemiş ve iflah olmaz bir utanca batmışçasına bakışlarını birbirinden kaçırıyorlardı. Duygularını denetim altına almayı bir yaşam biçimi haline getirmiş olan babam, kapkara kesilmiş ve kasılmış yüzüyle duruyordu. Kendini sıkıyor, ancak bizimle baş başa kaldığında ağlıyordu. Mezarlıkta sade bir biçimde babasının yanına gömüldü annem. Ben annemi neyin öldürdüğünü bildiğimi düşünüyordum. Onu heyecan öldürmüştü. Anadolu'nun bir kasabasında büyüyen annem, çok genç yaşta bir savcı ile evlenip hiç bilmediği kentlerde, hiç tanımadığı hayatların içine girmişti. Babamın kariyeri yükseldikçe annem de gittiği şehirlerde başsavcı hanımı olarak saygı görüyor. Bu da ona hiç alışık olmadığı ve sevmediği bir rol yüklüyordu. Kısa süre içinde 4 çocuk doğurmasına ve onca ev işi yapmasına rağmen güzelliğini yitirmemiş olan bu genç kadın, insanlarla baş edemiyor, onlarla ilişkilerini hale yola koyamıyor, yabancı çevrelere uyum sağlamakta zorlanıyor, insanlarla her temasında yaralanıyordu. 8. ayrımın sonu, sayfa 76, devamı 9. ayrımda.